Ayrım 2.
İstasyonda iki kişi. Dönüşümüze bizim dışımızda karar verildi. Akşam bavullarımızı toplayıp günün ağardığı saatlerde yola çıkmamızı uygun bulmuşlar. Eniştesi akşam yemeğinden önce zarf içinde bir miktar parayı masaya bırakırken üzgündü. Direttim. Haksızlıktır dedim ama etkili olamadım. Sonucu değiştirmeyecek tartışmanın anlamı yok. Boşuna denemeyin. Kararın böyle olacağını ikimiz de bekliyorduk. Geleli henüz 3 gün olmuştu. Soğuk bir karşılama, ilgisiz kalışlar ve en kötüsü sofra kalktıktan sonra besleme kızın tepsi içinde yemek getirmesi, ailenin yeni durumu kabule niyetli olmadığını gösteriyordu. Böyle olsun istemezdim. Açıkça birisi ortaya çıkıp sesini yükseltmeli, ya bana, ya ona, ya da ikimize birden çıkın gidin bu evden. Bu evin geleneğinde yoktur böyle şeyler demeliydi. Yine tartışmasız ayrılır, bilinmeyen bir maceraya çıkışın plansız rahatlığıyla yola koyulurduk. Adam yerine konmamak, küçük cep harçlıkları ile geçiştirilmiş sığıntı sağmaları gibi kapı önüne bırakılmak üzdü beni. Belli etmek istemiyordum. Bilendim. O gecede ötekiler gibi bitti. Gün ağrırken bavullarımızla ayrıldık. Hazırlıklı davranıp bir fayton çağırmışlar. Annesi arkamızdan bir tas su döktü. Bu zengin evinin bahçe kapısından ayrılırken onu böyle çaresiz kalışın içinde görmek hiçbir şeyi değiştirmedi. 3 gün insan içine çıkamayan iki kişiydik. Faytona binince koluna girip başımı omzuna dayadım. Köpeği bir süre bizi izleyip yoruldu. Yol boyunca hiç konuşmadık. Trene daha yarım saat varmış. İstasyon bankının üzerine oturduk. Faytoncu para almadı. Öyle tembihlenmiş. Gün güzel ışıyordu. Karanlığın çözülmesinde belli belirsiz mavilikler kısa sürelerde tür değiştirir ve biz onun farkına varmadan sabahın geldiğine sevinmesiz katlanırız. Bu sefer öyle olsun istemedim. Bak şimdi, şu gördüğüm bulutlar önce mavisini kaybedecek. Sonra yeniden mavi ama başka mavi olacak. Sonra yeni bir mavi ve mavi yeniden ve sonra gün bembeyaz olacak dedim. Onu kucaklayıp kendime çektim. Kocam olsun diye çırpındığım insan yanımda bana karşı engelleyemediği gelişmelerin mahcupluğuyla eriyor gibiydi. Gözlerindeki buğulanmış hüzünleriyle bir noktaya dikilmiş bakışlarını kaldıramıyor, koca erkek dünyasındaki yenilmişliğin yükünü zor taşıyordu. İnsanın sevdiğine acıması kadar zor şey yok, diyordum. Güçlendiremedim. Ayakta duracak hali yoktu. Sonucu önceden kestirmiştim ama ısrarına boyun eğip geldim. Bizi kabul etmeyecekleri belliydi. Bak dedim, maviler işte. Söylediğim gibi durmadan değişiyor. Sonunda beyazlara varacak ve biz görmeyeceğiz. Susuyor, karşılaştığımız durumu onuruna yediremiyordu. Böyle olacağını bildiğine emindim. Güçlükler içinde çıkışın yollarını aramak, bulduklarımız üzerinde yürümek ve varacağımız yeri kestiremeden yeniden yollar ve yürüyüşler içinde daima uzaklaşmaktan başka yapacak şeyimiz yoktu galiba. Biliyorsun değil mi? Maviyi, bulutları, kapıya bırakmışlığımızı, sabah serinliğini, annenin döktüğü bir tas suyu, her şeyi benim bildiğim gibi biliyorsun değil mi? Neyi nasıl bildiğini gerçekten bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum. Yanında oturduğum bu genç adamın elleri arasında kaybetmeye çalıştığı kafasının içinde bize nasıl bir yer yarattığını bilmeden onunla oluyordum. Sormadım. Anlatmasını isteyecek kadar rahatımız da olmadı. Gözlerimi uzak bir boşluğa bıraktım. Sabah alacasının serinliği içinde kocam ve çocuklarım yokluğumun gerekçesiz kabullerini içlerine sindirmeye çalışacaklardı. Hiç kimseyi suçlayamıyordum. Düşünüp taşınarak terk etmiştim evimi. Tanıştığımızda ürkek bir hali vardı. Yeğenimin sınıf arkadaşıymış. Çevresine ilgisiz kalışı ile dikkatimi çekti. Yanına oturdum. Konuşurken karşısındakinin gözlerinin içine bakıyor, söyleyeceklerini bitirinceye kadar değişmesiz öyle kalıyordu. Çok şey, önümüze kendi karşıtıyla birlikte çıkar. Bizim zorluğumuz bu kavrayamadığımız çelişki değil. Arkanın önü izlemesi doğanın gereği. Korkumuz, karşıtı da isterken eldekini kaybetmek. Ne cevap vereceğimi şaşırmıştım. Kelimelerim, düşüncelerimi yansıtmıyor, düzensiz ve yararsız biçim bozukluklarıyla özü saptırıyordu. Tanıştığımız gece etkisinde kaldım. Sonra da peşine düştüm. Aramızda bir kadın için önemli sayılacak yaş farkı vardı. Kararlarımıza biçim kazandıran kurallar topluluğunu önemsemiyor, bunlara uymamızı isteyen alışkanlıklara baş kaldıracak kadar güçlü sayıyordum kendimi. Koşulların gerektirdiği değişim vardı ki, bunun ne suçu bizimdi, ne yarattığı sonuçlar. Acısız bir değişim istiyordum. Güçsüzlüğümün başladığı noktada yanımda olsun istiyordum. Herkes tek tek gelmişti. Yalnız biz iki kişiydik. Yanımdaki delikanlıyı sevmek 3 yılımı almıştı. Birbirine karşıt iki şeyin dengesini kuramıyor, artık benim için tek şey vardır diyebilmek rahatlığında, gerçekten istediğimi elde edebildiğimi yargılayamıyordum. Her şeyi açıkça anlatmıştık birbirimize. Senden 8 yaş büyüğüm ve evliyim. Çocuklarım da var. Seninle olmak için göze aldıklarımı önemsemeden seninle olmak istiyorum. Sözlerimi sakin bir tabiatla dinliyor, sonra gözlerini gözlerime dikip ya sessiz kalarak ya da kavranması güç cevaplarla zorluğumu artırıyordu. Bir kurtuluşum bedelinden korkarak yanlışa boyun eğmek, bu hatayı sonsuz kere tekrarlamaktı. Bir başka yanlışın riskini yüklenerek kurtuluyorum diyebilmek her zaman bizi doğruya götürmeyecekti. Biliyordum. Akıllı uslu işin olmazlığını anlatıyordu bana. Yaşamdaki tüm öğeleri uyumlu ve yerinde bulmak imkansızlığından korkmuyordum. Yanlışlıklarımı ortaya koyarken sevgimin giderek büyüdüğünün farkına varması ile susması bir oldu. Biliyorum, seni doyuran gerekçeler var. Bunları haklı bulsam bile makul bulmak mümkün değil. Gerçeği gördüğünü söylemek öyle zor ki. Her şeyi terk edip onunla geldim. Ailesi haklıydı. Kocasını, çocuklarını kendinden yaşça küçük bir delikanlı için bırakıp kaçan bir kadını saygıdeğer bulmaları imkansızdı. Şimdi bir istasyon bankında yan yana oturmuş, nereye gideceğimizi konuşamadığımız bir yolculuğa çıkacaktık. Vazgeçtiklerimin değerini bilenler, davranışımı kınamakta amaçlı abartmalarla beni küçük düşürmeye devam edeceklerdi. Biraz sonra trene binecek. Ovanın yeşilliği ortasında, başıboş iki beceriksiz gibi, yolun şaşırmışlığında kenetlenip kalacaktık. Belki de umulmayan bir silkiniş içinde, yeni bir dünya için kuracağımız hayallere dalıp, ayrı ayrı avunacaktık. İstasyon şefi yanımıza geldi. Tren gelecek birazdan. Gişe açıldı. Biletlerinizi alsanız iyi olur. Fazla durmaz bu istasyonda. Başını ellerinin arasından sıyırıp yüzüme döndü. Olamaz böyle şey, diyebildim kendime. Karşımdaki taze çehrenin hatlarında ihtiyar olmasa bile yaşlı bir hal vardı. Sesinde eski titreklik sarsıntılı tonlara dönüşmüş, insanı etkileyen eski yumuşaklığın yerini kestirilmesi zor sertlik almıştı. Gözleri gene eskisi gibiydi. İyi bakıyordu. Şimdi bulutlar için umduğum mavilikler gözlerinin çukuruna yerleşmiş, sanki karanlık bir dünya yaratmış gibi ürkek bakıyordu. Kendini bir tüy gibi hafif hisset. Şimdi seni kucaklayıp götüreceğim. Belki bilmediğimiz bir yer olacak. Korkusuz, kovulmasız bir yer. Her şey yeni gibi başlayacak sanacaksın. Ama yanılma. Her şey eskisi gibi sürüp gidecek. Sen ve ben yeni olmayacağız. Hiçbir şey eskimemiş olsun yeter. Yeniliğin en güzeli bu. Elleri acı çekiyormuş gibi sıkılmış dizlerinin üzerinde düşüp kalmıştı. Yüzü geriliydi. Ağlayacak diye korktum. Ne olur ağlama sakın, dayanamam. Bak dedi, bu gözleri görüyor musun bu gözleri? Sana ulaşıncaya kadar eskiyeceğim bir gecede. Çenemi avuçlayıp ekledi. Bir gecede eskiyeceğim. Hiçbir şey eskimemiş olsun yeter. Yeniliğin en güzeli bu. İlk defa bir cümleyi tekrarlıyordu. Olaylarda kendimi suçlayacak gücüm kalmamıştı. Görünür bir bencillikle kendimi dışarıda tutmak istiyor, yaptıklarımın gerekli olup olmadığını gerçekten bilemiyordum. Utanmıyordum da. Gerçeği yanlış algıladığımız kuşkulu ortamda iyi olmayan niyetlerin varlığı, suskun yargılarda bizi dağıtabilirdi. Ben adıma çıkarılacak günahları biliyorum. Her değişik sonucun gerisinde değişmeyen bir gerçek var. Seni seviyorum. Ben de. Bir şeyi tekrarlamak kolaydı. Ben de. Diyerek onun yarattığı şeyleri paylaşmak, fakat yaratımında bulunamamak sıkıntısı içinde yanlışlık yapacağım korkusuna kapılmıştım. Acaba paylaşma sırasında bir haksızlık olmadı mı diye düşünüyordum. Aklımdan geçenleri anlamasına üzüldüm. Şimdi trene bineceğiz. Sen gidip çocuklarını görmelisin. Özlediklerini biliyorum. Kocanı da görmelisin belki. İstersen kal bir süre onlarla. Ben bir yer bulmalıyım başımızı sokacak. Sonra seni almalıyım. Kaçırır gibi. Bu küçük çocuklar gibi olsun istiyorum. Gerisini sen öğretirsin bana. Nasılsa öyle öğret. Sözlerini bitirince kalktı, gişeye doğru yöneldi. Durdu, geri dönüp baktı bana bir süre. Buradan hemen gitmeliyiz. Çare o zaman başlayacak. Aramızda ilk defa cinsellikten söz ediyorduk. Sözlerini güzel bulmamıştım. Sonra seni almalıyım kaçırır gibi. Bu küçük çocuklar gibi olsun istiyorum. Gerisini sen öğretirsin bana. Nasılsa öyle öğret. İnsan yüreklice söylemek istedi mi? Kaba saba söylemeli. Seni alıp getirmeliyim eve. Soymalıyım, sevmeliyim. Hırslarım var sana. Bunca bekleyişimi doyurmalıyım demeliydi. Böylesini istiyordum. Hiç dokunmamıştık birbirimize. Sır gibi kalsın istemiştik. Birden içimi titreyişler aldı. Haksız da sayılmazdım. Peki dedim kendi kendime. Nasılsa öylesini öğreteceğim sana. Bilmediğim şey değil belki ama görmediğin gibi olacak. Göreceksin. söylediklerimle içim ısındı. Trenin sesi geliyordu yakınca bir yerlerden. Şu kıvrım dönülünce görünecekti. Dimdik yükselen bembeyaz bir dumanı olacaktı. Maviler daha ağarmadan ilk beyazlıklar gibi aldatıcı güzellikler bırakmalıydı arkasında. İçim böylesini istiyordu. Sonra hızı yavaşlamalı, tam önümüze gelip durmalıydı. Kapılar kendiliğinden açılır trenlerde. Her seferinde bunu yapmaya meraklı birkaç yolcu bulunur. Bazen uzanır, yükünüzü de alırlar elinizden. Trenleri sevmiyordum aslında. Burada trenler tenhadır diye küçük sevinmeler geçirdim içimden. Ne olur tenha olsaydı. Şöyle bir kompartımana sığınır, sokuluruz birbirimize. Maviler daha açılmasa ne güzel bir koyuluk olur bizim için. Ben berraklaşırım. Nasılsa sını değiştirmek geçti içimden. Umduğum gibi çıkmadı. Duman beyaz değildi önce. Tam önümüzde durmadı tren. Kapılar kendiliğinden açılmadı. Yükü omuzlayacak eller yoktu. Tenhaydı sadece. Ve maviler ağarmamıştı daha. Uzaklardan birkaç kişi yakın kapılara koşuştular, telaşla girdiler içeriye. Onu bekliyordum. Koşarak gelecek, beni kucaklayıp kaçıracaktı. Bu küçük çocuklar gibi olacaktı. Tenhalara kapılanacaktık. Önce istasyon şefi çıktı perona. Kırmızı şapkasını düzeltti. Allı yeşilli feneri tuttu iki tarafa. Bekliyordum. Görünürde yoktu. Sonra fenerin yeşili yandı. Tren sessiz değildi artık. Bir kısa düdük, bir iki tekerlek sesi ve gözlerimin önünden uzayıp giden vagonlar. Duman beyazdı. Maviler hızla ağrıyordu. Telaşlanmadım. Olduğum gibi oturup kaldım bankın üzerinde. Dönünceye kadar. Yanıma yaklaşıyordu. Görmediğim şeyler vardı yüzünde. Tam önümde durup yüzüme baktı. Eniştemin bıraktığı zarfı almayı unutmuşum. Cebimdekilerle çıkışmadı bilet parası. Gözleri çukurunda kaybolmuştu. Çehresine sinmiş beceriksiz bir ihtiyarlık, azarlanacağı korkusuyla kendisini gizliyordu. Duymadığımı sanarak tekrarladı. Zarfı unutmuşum. Cebimdekiler de yetmedi. Çıkışmadı o kadar. Yanıma otursun istiyordum. Elimi tutup kaldırdı beni. Ağlasın, açılsın istiyordum. Küçük gülüşlerle yumuşattı yüzünü. Yükü paylaşalım istiyordum. Tümünü omuzlamak istedi. Demedim mi sana? Her şey küçük çocuklar gibi olmalı. Dedin. Her şey küçük çocuklar gibi olacak. Kaçırmalıyım önce seni. Her şey küçük çocuklar gibi olacak. Bir süre duraladım öyle. İnsan yüreklice söylemeli istediğini diye kendimi inandırmıştım. İşin somutu kaba sabadır aslında diyordum. Öylesini istiyordum. Her şey küçük çocuklar gibi olacak. Önce eve döneceğiz seninle. Treni kaçırmadık. Paramız yetmedi diyeceğiz. İnanmayacaklar. Önemli değil. Yarına bavullarımızı açmayacağız. O da öyle sıcak olmalıdır yine. Her şey küçük çocuklar gibi olacak. Kimse gelmesin içeriye diyeceğiz. Ben diyeceğim bunu. Kapıyı örtmeyeceğiz, erkekçe. Sonra ben soyacağım seni, küçük çocuklar gibi. Ben isteyeceğim ne istiyorsam senden. Ve yarın erkenden kalkıp geleceğiz buraya. Zarfı bırakacağız yine olduğu yerde. Yüzüme şaşırmasız bakıyordu. Dul Gecesi. Ragıp Bey'in haberini aldığımda lokalde satranç oynuyordum. Kimine göre sarhoşmuş, kimine göre de kalp krizini tam yolun üzerinde tuttuğu için kaçma şansı kalmamış. Kimi de işin gerçeği o ki bu intihardır diyordu. İşin gerçeği Ragıp Bey tren altında can vermişti. Yeni tanışıklığımıza rağmen ölümüne bu denli üzüleceğimi ilk gün anlamıştım. Okula atandığım gündü. Öğretmenler odasında tek tek bütün eskilerle el sıkışıyor, isimlerini belleğimde tutmak için özen gösteriyordum. Ragıp Bey sıra kendine gelinceye kadar hep ayakta bekledi. Sonra müdür beyin takdimine fırsat bırakmaksızın bir adım öne çıkıp dolu bir sesle kendini tanıttı. Ben Ragıp, tarih öğretirim. İlk uzun konuşmayı onunla yaptım. Koyu lacivert ceket giymiş, altına balık sırtı gri bir pantolon yakıştırmıştı. İçindeki bordo kadife yelek, ceket cebine yakadan zincirle bağlanmış saat, gömlek yakalarını birbirine bağlayan altın iğne, tümüyle uyuşum güzelliği içindeydi. Kendi deyimiyle hukuk mektebini bitirmiş, marif ordusuna katılmıştı. Yeni bir tarih öğretmeni atanırsa emekliliğini isteyeceğini söylüyordu. Hoca yokluğunda felsefe, sosyoloji, yabancı dilde okuturmuş. Fransız mektebinde okuduğunu öğrendim. Tayinimle birlikte sözünü tutup emekliliğini istedi. "Biliyor musun?" dedi. "Tarih öğretmenini gözüm tutmalı ki emekliliğimi isteyeyim. Bazı şeyleri kimselere emanet edemem. Tarihi, karımı, kitaplarımı. Seni gözüm tuttu." Cenazeyi kaldırdık. Okulda güzel bir tören yapıldı. Müdür bey işin özünü gözeten ısrarıyla düzenli bir anma toplantısı için her şeyi üstlendi. Başardı da. Kantin parasından gazeteye ilan bile verdik. Hepimizin başı sağ olacaktı. Cenaze gecesi lokalde Ragıp Bey'in sözünü ediyorduk. Herkesin kendine göre doyurucu nedenlerden yoksun, sırası gelmişken söz etmek merakından kaynaklanan söyleyecekleri vardı. Dinliyordum. Başkalarının yorumlarında, yargılarında tanıtılan Ragıp Bey ile bizzat tanımaya başladığım Ragıp Bey arasındaki uyuşmazlıklardan bir ölçüde sevinç duyuyor, bir ölçüde de bu denli yanılmışlığıma ayrı bir övünç payı katıyordum. Ragıp Bey bu okul için önemliydi. Öğretmen arkadaşlarımızın acımasız yargılarından anlamak kolaydı Ragıp Bey'in önemini. Aslında yaşından çok daha ihtiyardı. Bilgisi ağızdan dolmadır sanırım. "Tarih bu. Akşam ezberle, sabah anlat, sonra da unut. Akşam ezberlemeye izin verirlerse tabii. Babadan kalma, koca konak, büyük servet, genç kadın, ezberlemek kolay mı? Tek başlarına anlamlı gibi görünen yargılar, konuşmanın tümünde tutarsızdı. Herkes kendi yargısına ortak görüş aramaya yönelikti. Konuyu tek nedene bağlamak kolaylığını gözlüyordum. Nitekim bekletmeden tek nedene ulaştık. Genç kadın bütün gün tek başına beklemekten bıkarsa başka türlü bekler. Sorun çözülmüştü. Koskoca Ragıp Bey'in geçmişi, yetenekleri, yarattıkları, yetiştirdikleri, özeti şu ki neyi varsa hepsi dul karısının tazeliğine ve güzelliğine bağlanıp noktalanmıştı. Kimisi konunun geçmişini ortaya koydu. Bu ikinci dulluğu, ilki Kanlıca'da bir yalı hovardalığıyla başlamış. O zaman da severmiş Ragıp Bey. Boşatıp almış. Bir başkası süreyi belirledi. Çok değil, 4 yıldır evliler galiba. Şimdi 30'unda olmalı. Başkası geleceğini söyledi. Epey serbest bıraktı ardında. kimsesizdi üstelik. Gözü olan varsa elini çabuk tutmalı. Sonunda yılışık bir yargıyla tartışmayı kapattılar. Varisi sendin dostum. Seni gözü tutmuştu. Tarihi kitapları hep sana bırakacağını söylerdi. Müdür bey gelince birlikte ayağa kalktık. Ben izin isteyip ayrıldım. Okula doğru yürüdüm. Yolum yalı sokağının köşesindeki aşı boyalı konağın önünden geçecekti. Geçti de. Birkaç gün sonra konağın önünden bir daha geçtim. İlk defa alıcı gözüyle bakıyordum. Ragıp Bey'in hanımını cenazeye getirmemişlerdi. Vasiyeti öyleymiş. Gece de duasını ayrı evde yaptılar. Kadınlar yukarı katta, erkekler aşağıda oturduk. Uzaktan meraksız bakışlarla seyrettiğim bu ahşap konağı yakından tanımak ihtiyacı nereden geldi kestiremiyordum. Eski ve bir ölçüde bakımsızdı. Küçük camlı pencereleri uçuk maviye boyanmış, gergin beyaz stor perdelerle örtülmüştü. Aşı boyası içinde bu muntazam beyazlıklar konağı ta uzaklardan seçilir güzelliklere büründürüyor. Yaklaştıkça görünen bakımsızlığını hoş gördürecek bir alçak gönüllülük kazandırıyordu. Çevresinde geniş bahçe vardı. Demir kapının üzerinde Marsilya tuğlalarıyla örülmüş bir kemer, sonra kapı hizasında başlayan yine tuğla bir duvar konağın etrafını çeviriyordu. Girişinde iki yanlı, kıvrılarak yükselen mermer basamakların açıldığı sahanlığın iki yanından başlıklarına akasyalar yerleştirilmiş iki sütun, üst katın balkonlarını ayakta tutuyordu. Ragıp Bey'in akşamüstleri denizi seyrettiği balkon bu olmalıydı. Yaz ikindilerinde radyodaki fasıl eşliğinde küçük sürahilerle buğulanmış rakı kadehlerini doldurup bir dost gibi onunla terlemek ne güzeldir diye düşündüm. Ragıp Bey eski adamdı. Dili eskiydi. Osmanlıca tertiplerle konuşur, sonra anlaşılmadığını görünce yani deyip açıklamalara girişirdi. Zaman kaybettirici bir sohbeti vardı. Bundan hoşlanmadığını görüyordum. Kelimeleri tek tek, açık seçik belirler, sesine kelimelere yüklemek istediği anlamların üzerinde bir hüviyet verecek biçimde iniş çıkışlar kazandırırdı. İyi bir Alaturka kültürü varmış. Müzikçinin dediğine göre nöbetçi olduğu geceler yatılılara okul piyanosunda Rauf Yekta Bey'in Yegah peşrefini çalıp hüzünlenirmiş. Bu peşrefin öyküsünü dinlemiştim. Bir süre birlikte olmanın yarattığı bir ince iz vardı hayatında. Doğrusu Ragıp Bey'in derinliğini keşfedecek kadar süremiz olmadı. Herkesten çok sevdiğim gerçeğini öğrenmesi bana yetmişti. Yaza çıkınca birlikte olmak, kendisini daha yakından tanımak isteğimi açıkça söylemiştim. Bana yaşıtımmış gibi dostça baş eğer, sonra cahili kaldığım bir konuyu ilk o aktarıyormuş gibi öğretmen böbürlenmesine kapılmadan çıkış yolları gösterirdi. Sonradan övündüğünü biliyordum. Bu da hakkıydı. Şu konakları görüyor musun dostum? Bunların her biri bir İncil gibidir. Bir ayetinden koca bir mezhep üretir insan derdi. Konakların hiçbirini bilmiyordum. Ragıp Bey'in konağını bile bilmiyordum. Birlikte olduğumuz süre içinde bir kere olsun eve çağırıp bir sıcak çorba içmek teklifinde bulunmamıştı. Yaza çıkacaktık ya, o zaman belki diye avunduğumu hatırlıyorum. Birlikte yürüdüğümüz zamanlar, gel şu sokaktan geçelim, şu leylaklı konağı gör. Bir devrin yüreklerini yakan rakkase, bu konağın beslemesiydi diyerek öykünün bilinmeyen ayrıntılarını hatırlar, sonra otelime en yakın yerde beni yalnız bırakırdı. 40'ında mevlidini okuttular. 42'sinde okullar tatil oldu. Öğretmenler odasında toplanmış, beklenen dağılma gününün akşamına yaklaşıyorduk. Okulun büyük koridoruna Ragıp Bey'in resmini astık. Oldukça genç bir resimdi. Belli ki mahalle fotoğrafçılarından birisi tarafından büyütülmüş bir resim. Yakından bakınca gördüm. Resmin alt köşesinde ilk çeken fotoğrafçının ismi kazınmak istenmiş. Bu beceriksiz dokunuş, yıllar önce emek veren sanatçının ismini söküp atamamış. Paris'te çekilmiş bir fotoğraftı. Altına tarih konmuştu. 30'unda gözüküyordu. Ragıp Bey ile aramızdaki yaş farkını çıkarabildim. Sanıldığı kadar ihtiyar değildi. Dağılmak üzereydik. Odacı müdür beye bir zarf verdi. Müdür beyin kibarca yanıma yaklaşıp kimsenin duymayacağı bir sesle mektubu bana uzatması heyecanlandırdı. Ragıp Bey'in hanımı size göndermiş. Önemliymiş. Zarf adımla, soyadımla, görevimle doğrudan bana yazılmıştı. İşlek bir el, çizgisiz kağıda fevkalade düzgün ve güzel bir yazıyla Ragıp Bey'in vasiyetini özetlemişti. Ragıp Bey'in vasiyetleri üzerine size tevdi etmekliyim gereken eşyayı takdim için müsait vaktinizde konağı teşriflerinizi istirham ederim. Merhumun aziz hatırası için emaneti lütfen teslim alınız. Hürmetlerimle efendim. Altına küçük bir not ilave edilmiş ve hat gibi zarif bir imzayla bitirilmişti. Okulların tatile girmesi beni telaşa sevk etmiştir. Bağışlayınız. Mektubu katlayıp cebime koydum. Tatil başladıktan birkaç gün sonra gidecektim. Çevrede kimseler olsun istemiyordum. Bir fırsatını bulunca da konuyu müdür beye açtım. Hatta mektubu okuttum. Size bırakacak şeyleri olduğunu tahmin etmiştim. Konak 100 yıllıktır. Kimsenin değerini anlayamadığı bir hazine gibi. Hanımefendiyi seveceksiniz. Gidiniz lütfen. Saygılarımı yenileyiniz hanımefendiye. Benim yapmam gereken şeyler olursa çekinmeyin. Konunun merakında olmayan insanların yargısı bir emir gibi nihayetleniyor. Müdür Bey, Ragıp Bey'i 10 yıldır tanıyormuş. Bu dostluğu iyi değerlendirmiş olduğunu görüyorum. Ragıp Bey'i doğru ölçülerle anılara yerleştirmişti. Hiçbir sırrına vakıf değilim. Bu merakta olmayınız lütfen, diye kesip attı konuyu. Sonra elimi sıkıp yanaklarımı öptü. Sizi beğeniyorum. Ragıp Bey yanlış seçim yapmaz. Onun yerini doldurmak için çalışınız. Buna hepimizin ihtiyacı var. Ertesi gün konağa gittim. Geçtiğim yol boyunca akasyalar açmış. Konak cümle kapılarının iki yanına dikilmiş leylaklar morarmıştı. Tuğla kemerin altındaki çıngıraklı demir kapı sanki geleceğim saat önceden kestirilmiş gibi aralık bırakılmış. Mermer merdivenlerin sahanlığa açıldığı yere sırayla begonya saksıları dizilmişti. Konağın giriş kapısı pırıl pırıl beyazdı. Zile dokunmakla yetindim. Telaşsız, yaşlı bir kadın açtı kapıyı. Yana çekilip yol gösterdi. Hanımefendi sizi yukarıda bekliyor. Konağın girişi görkemliydi. Loşluk içinde seçebildiklerim, değerini bir türlü bilmeme imkan olmayan güzelliklerle süslenmişti. Merdivenlere doğru yol gösterdiler. Aşağı merdivenler boyunca usta fırçalardan boyanmış aile çehreleri, en küçüğünden büyüğüne doğru yükseliyor, Sanki aile ağacının dallarını intizam içinde budamış tablolar çerçeveliyordu. Fesli, madalyalı Osmanlı paşalarından, iddiatçı çehrelerini andıran delikanlı yüzlerine kadar resimlerin hepsi gülümsüyordu. Son resim şaşırtıcıydı. Haki bir zemin üzerinde buklelenmiş saçları açık omuzlarına dökülmüş, göğüslerinin ayrımı itinayla boyanmış, güzel bir kadın gülüşü tabloda değerli ne varsa alıp götürmüştü. Elinde yaprakları ayıklanmış dikensiz bir gül tutuyordu. Parmağında oldukça iri, gül gibi işlenmiş pahalı bir yüzük yerleştirilmişti. Sıra Ragıp Bey'in olmalıydı. Okul koridoruna astığımız çağdaki portresi muhakkak ki buraya pek yakışacaktı. Ama bir kadın güzelliğinin değiştirdiği ihtişamı dolduracak kadar etkili olmayacağını fark etmek zor olmuyordu. Kapıdan içeri girdiğimde hanımefendi oturuyordu. "Kalkamıyorum. Özür dilerim, bağışlayınız." Elini uzattı. Dikkatimi çeken elleriydi. Hiç değişmemiş, gül gibi işlenmiş yüzük, parmağında o ilk yerleştirildiği resim güzelliğiyle duruyordu. Buklelenmiş saçların yerine tertipli bir tülbent kapatmış, açık omuzlarının üzerine dökülmüşlüğünü derleyip toparlamıştı. "Zahmetlerinize teşekkür ederim. Ragıp Bey size vermem için bana bir emanet bırakmıştı." Sonra yanı başındaki küçük çıngırağı çalarak kadını çağırdı. Ragıp Bey'in panjurlu çalışma masasının üzerinden büyükçe bir zarf verdiler elime. Özenle kapatılmış, birkaç kat sicimle sarılmıştı. Üzerinde siyah mürekkeple yazılmış adım okunuyordu. Zarfı alıp yanıma koydum. İçindekileri merak etmiyordum. Ragıp Bey'i iyi tanıyordum artık. 30'unda dedikleri dul karşımda duruyor, Ragıp Bey'le yaşanan hatıralarını bu ihtiyar konağın her köşesinde tazeleyen ısrarlı dayanmalarla ayakta tutuyordu. "Oğlum sayılırsınız. İçindekilerinin ne olduğunu bilmiyorum. Meraksızlığınız beni rahatlatmıştır. Ama ilgisiz kalmamanızı rica ederim. İstediği bir şey varsa yapınız lütfen. Bunları 3-4 ay önce elden geçirdi. Çok mutluydu. Eski zarfından çıkarıp bu zarfa koydu. Sonra da adınızı yazıp yeniden paketledi. Ragıp Bey'in hanımına veda edip ayrıldım. Zarfın içindeki vasiyeti aynen yerine getireceğime söz verdim. Vakit oldukça geçmişti. Amaçlı uzatmalarla yürüyor, otele dönüşümü geciktirmek istiyordum. Merdiven başındaki tablo gözlerimin önündeydi. Haki zemin, beyaz gül, kumral bukleli saçlar ve göğüslerinin ayrımını itina ile ortaya çıkaran pembe beyazlıktan etkilenmiştim. Karanlık çökmüştü. Lokalin önünde bir iki öğretmen arkadaşıma rastladım. Bana merakla bakıyorlardı. Gıpta ettiklerini hissettim. En cesaretlisi gider ayak kendisini tutamadı. "Nasıl?" dedi. "Dul gecesi iyi mi?" Kaldığım bekar odasına döndüm. İlk işim zarfı açmak olmadı. Uzun süre hanımefendisini düşündüm Ragıp Bey'in. Her şeyi çekinmeden anlattı. Akşam el ayak çekince zarfı açtım. Bir küçük ve bir büyük zarf ayrı ayrı paketlenmişti. Küçük zarfın üzerinde "Dostum", büyük zarfın üzerinde "Kutsal Kuş" yazılmıştı. Her ikisinde de 1936 tarihi dikkat çekiyordu. Küçüğü açtım. Mor mürekkepliydi. "Dostum, kim olacağını kestirememek beni üzmüyor. Bir gün hayatımda bir dostum olacağını biliyorum. Sana rastladı diye memnunum. İstediklerim için bana yardımcı olmanı rica ederim. Büyük sarfın içinde kutsal kuşun öyküsü var. İnsanın bir sevgiyi tek başına tanıması haklı bir şey sayılmaz. Bunları basmanı rica ederim. Uygun bir isim bulursunuz eminim. Sana masrafı olmayacaktır. Bir nüshasını da lütfen aşağıdaki adrese yollayınız. Teşekkür ederim. Bu cümleyi okunacak şekilde üzerine çizip bütünden çıkarmıştı. Kutsal kuş zarfını açtım. İçinden iki Napolyon altını çıktı. Basım giderleri için konmuştu. Ertesi gün tekrar konağa gidip zarfın içinden çıkan iki mektubu da hanımefendisine anlattım. Kutsal kuşu bastıracağımı yineledim. Ragıp Bey'in adıyla yayınlamak için izin istedim. Anlayışınıza teşekkür ederim. Fakat ne istiyorsa öyle yapın lütfen. Ben olsam dediğini yapardım. Bir süre durdu. Gözleri yorgun bir hayranlıkla Ragıp Bey'in panjurlu masasına takıldı. Resimdeki o güzelim mavilikler uçmuş, yerine gözlerinde gri bir durgunluğa bırakmıştı. Sonra yumuşak bir sesle devam etti. Kutsal kuş kimdir? Şimdi nerededir bilmiyorum. Kuşkum yok. Bu konağa çok yakışırdı. Tanımak da isterdim. Bir gün rastlarsanız eğer, deyiniz ki sayesinde çok şeyi tattım. Beni yanına çağırdı, yanaklarımı öptü. Parmağındaki iri taşlı gül yüzüğü çıkarıp avuçlarıma bıraktı. Bu onun hakkıdır. Merdivenlerden inerken resmin önünde durdum. Gözlerim seçilmiş güzellikler arasında hep yeni tazelikler buluyor, karşı koyamadığım çekicilikler içinde aranıp duruyordu. Zemin maviydi artık. Kumral bukleler çözülmüş, gür dalgalı saçlar bu defa dağınık dağınık gerilere atılmış, zarif bir çehreyi tüm güzellikleriyle ortaya çıkarmıştı. Yapraklarından ayıklanmış beyaz gül yoktu. Göğüslerinin ayrımını belirleyen o pembe beyaz düzgünlükte dört yapraklı yonca duruyordu. Kucağına oturtulmuş bir küçük kız gülüşü gül kadar denk düşmüştü resmin bütününe. Parmağında ince mavi mineli bir yüzük vardı. Uzanıp çıkardım onu. Yerine iri gül yüzüğü taktım. Sonra mineli yüzüğü taktım yeniden. Kutsal kuşun parmakları ince ve uzundu.